Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Herkese merhaba. Sosyal hizmet teorilerini çalışmaya devam ediyoruz. Bugünkü kaydımızda toplumla çalışma ve sosyal kalkınma konusunu birlikte ele alacağız. Bu kaydın anahtar sözcüğü de değişim, pozitif sosyal değişim. Böyle olduğu için hemen girişte 1990'lı yılların başında biz gençken hepimizin çok dinlediği bir rock parçasını sizlerle paylaştım. Scorpions'ın meşhur parçalarından bir tanesiydi Wind of Change, yani değişim rüzgarı. Çünkü gerçekten o yıllarda 1980'lerin hemen sonunda Berlin Duvarı'nın yıkılması, 89, 91 Sovyetler Birliği'nin dağılması, yani Soğuk Savaş'ın sona ererek iki kutuplu dünyanın yerini yeni bir dünyanın alması, adeta kapitalizmin bir zafer kazanıp küresel kapitalizme, turbo kapitalizme doğru dönüşmesi, bir yandan da sosyalizmin adeta bir yenilgi alarak ortadan kalkması gibi bir sürece tanıklık ettik. O dönem 20'li yaşlarımdayken hafızama yerleşmiş bazı görüntüleri hemen hatırlıyorum. Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'la Ronald Reagan bir yerde bir zirvede buluşuyor. Ve resmen iki kutuplu dünyanın sona erdiğinin bir başka fotoğrafı oluyor. Yine mesela beyaz perde ülkelerinden bir tanesi olan Romanya'nın totaliter devlet başkanı Nicolae Ceaușescu idam ediliyor. Hem de ailesiyle birlikte kurşuna diziliyor. Diğer taraftan Tiananmen Meydanı'nda çok devasa öğrenci olayları yapılıyor. Ve bütün bunlar aslında bu kaydı sonunda size dinleteceğim Wind of Change şarkısının da içinde yer alıyor. Yani bu şarkı bir bakıma liberalizmin zafer şarkısı gibi okunabilir. Biz tabii gençler bunu romantik bir aşk şarkısı gibi algılıyorduk. Ama üstü örtülü biçimde toplumcu zihniyete, paradigmalara tukaka diyen, bireyci özgürlükçü self determinasyonu öne çıkaran, sınırsız seçim özgürlüğüne vurgu yapan liberal dünya görüşünü de göğe çıkartan ve tabii yeryüzündeki tüm halkları buluşturmayı, insanları barıştırmayı, mavi kot pantolonlarla da özgürleştirmeyi teklif eden bir dünya görüşünün hakimiyetinin içimize adım adım yerleştiğini anlatıyor. Çok derin bir siyasi tartışma var yani bütün bunların içerisinde. Şimdi bunları ben neden söylüyorum? Yani burada bizi ilgilendiren kısım neresi derseniz, şüphesiz sosyal çalışmanın amacında yatıyor. Biz hem bireysel özgürleşmeyle ilgiliyiz ama hem de bireylerin yapacağı fedakarlıkla toplumsal kalkınmayla, toplumsal değişmeyle, sosyal adaletle, sosyal eşitlikle ilgiliyiz. Yani siyasi ideolojilerin de aslında kutuplarına baktığınız zaman liberalizm bireysel özgürlüğe atıfta bulunurken şüphesiz sosyalist perspektifler de topyekün toplumsal kalkınmaya atıfta bulunuyorlardı. Tabii her bir ideolojinin de bir tarafa bakarken diğer tarafa kör olduğu da hakikattir. Sosyal çalışmada bir meslek olarak yalnızca self determinasyonu ele almış olsa, yalnızca bireysel özgürlüğe atıfta bulunmuş olsa, doğrusu ideolojik, donuk bir teorik gövdeye sahip olur. Çünkü bir de toplum kalkınması ve sosyal adalet meselesi var. Veyahut sadece toplumsal adaletçi, sadece sosyal kalkınmacı bir meslek olsaydık eğer bugün, o zaman da insanların bireysel seçim özgürlüklerini, hareket özgürlüklerini görmezden gelen, işte bakın bu dezavantajlılık, incinebilirlik, pozitif ayrımcılık gibi birçok kişiye özgü, hatta biriciklik gibi son derece hassas bireysel faktörleri de göz ardı etmiş olurduk. Dolayısıyla aslında sosyal çalışmayı bir meslek ve disiplin olarak bütünleştiren bu çok boyutlu özelliklerinin de farklı siyasi ideolojilerin akla yatkın fikriyatlarından beslendiğini görüyoruz. Tabii evet, bugüne kadar konuştuğumuz ve bugünden sonra da konuşmaya devam edeceğimiz daha çok birey merkezli veyahut belli ölçüde aile ve grup merkezli müdahale teorilerine nazaran bugünkü teoriler daha kolektif, topluluk veyahut geniş ölçekli toplum zihniyetli. Yani değişim için toplum tabanlı girişimlerin neler olabileceğini ele alıyoruz. Toplumla çalışmaya ve sosyal kalkınmaya belirli kavramları gözden geçirerek başlamakta yarar var. Öncelikle belirtmeliyim ki sosyal hizmet uzmanları bu yaklaşımları insanları belirli bir amaç etrafında organize ederek bir araya getirmeye ve bu kolektif eylem gücünü oluşturduktan sonra kendi problemlerini çözmek, sosyal kalkınmayı teşvik edecek girişimlerde aktif rol almalarını pekiştirmek için genelde yapıyorlar. Tabii Türkiye'de çok uzun yıllar boyunca belirli sosyal kalkınma konuları vardı. Bir defa Türkiye'nin her şeyden önce iyi bir kırsal kalkınmaya ihtiyacı var idi. Burada Türkiye'nin eğitim düzeyinin yükselmesi gerekiyordu. Yine buralarda toplumun tüm kesimlerinin okuryazarlık düzeyinin yükselmesi, aile planlaması gibi konularda bilinçlendirilmesi, kız çocuklarının örneğin okula devamlarının sağlanması, kooperatifçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, toplumun öz kaynaklarını kullanma becerilerinin artırılması gibi genelde toplumsal ölçekli kalkınmayı teşvik edecek birçok konu üzerine çalışmak gerekiyordu. Sosyal Hizmetler Akademisi'nin 60'lı yıllardaki ilk mezunları da tarihe bakarsanız göreceksiniz ki hep kırsal kalkınma alanlarında, konularında çalışmıştır. Şüphesiz bir müddet sonra kırsal kalkınmanın yerine hızlı endüstrileşme ve şehirleşme ile beraber kentsel uyum gelir. Gecekondulaşma sorunu vardır Türkiye'de. Bu sefer kentlerde toplum ölçekli kentsel uyum çalışmaları, kent hayatını, kentli hayatını düzenlemeye yönelik çabalar bırakmıştır. Dolayısıyla toplum ölçekli çalışmalar yine devam etmiştir. Sosyal hizmet mesleği için her zaman önemini koruyan bu müdahale teorileri grubu, makro ölçekli yani geniş toplum ölçekli, kendisine özgü bir terminolojiye de sahiptir. Bir sosyal hizmet uzmanı uygulamasında bu teoriye başvurduğu zaman fiilen ne yapıyor? İnsanları harekete geçiriyor. Yani aktivasyon. Bilmemiz gereken ilk kavram da bu, aktive etme, harekete geçirme. Yani şöyle bir şey var. Kendi yaşamlarının öznesi olamamış bir grup insan düşünün. İçinde bulundukları sosyal koşulları iyileştirme potansiyeline sahipler. Fakat bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar ve bir rehbere belki de ihtiyaçları var. İşte sosyal hizmet uzmanları da bir dernekçi gibi bir toplum organizatörü olarak toplumun üyelerini yüreklendiren, motive eden, sahip oldukları fırsatları onlara gösteren ve onları harekete geçiren bir kişi oluyor. Toplumla çalışmanın zaten kalbinde de bu harekete geçirme, aktive etme vardır. Toplumu organize etme, diğer ifadeyle toplumu örgütleme, hatta dernekçilik diyelim biz buna eş anlamlı olarak. Denildiğinde aklıma bir ilginç isim geldi. Amerika'nın önceki başkanı Barack Obama aslında çok ilginç bir kariyer yolculuğu yapmış. Chicago'da temel bilimler eğitimi aldıktan sonra 1980'li yıllarda Harvard'da hukuk fakültesini bitirmiş. Bütün Amerikan başkanları gibi en prestijli okulu bitirmiş. Ama böyle bir prestijli eğitimin ardından yine çok prestijli bir hukuk firmasında veyahut Amerika'nın federal hükümet organlarından bir tanesinde yetkili bir pozisyonda çalışmak yerine insanları o kariyer planında hiç beklenmeyecek bir şeyle şaşırtarak kendi memleketi olan Chicago'ya gitmiş ve Chicago aslında tabii çok ilginç bir şehir. büyük metropolitan bir şehir ama diğer taraftan şehrin çok önemli bir kısmında aynı bizim İstanbul'umuzda, diğer büyük şehirlerimizde olduğu gibi alt sosyoekonomik düzeyde çok yüksek sayıda bir nüfus grubu var ve o grubun bulunduğu bir bölgeye yerleşmiş. Genç bir hukukçu, Harvard mezunu olarak orada daha çok kendi ırkından siyahilerin olduğu mahallelerde community organizer, toplum örgütleyicisi, dernekçi olarak çalışarak o toplumun tüm üyelerinin, daha dezavantajlı olan yaşlıları, engellileri, çocukları da dikkate alarak yerel hizmetlerden daha iyi yararlanmaları, sağlık hizmetlerine erişim kapasitesinin önündeki engellerin kaldırılması ve diğer birçok konuda aslında toplumun en temel ihtiyaçlarına yanıt veren, toplumun çok tipik özelliklerini de böylece tanıyabilen, toplumun içine işleyebilecek bir saha tecrübesi edinmiş. Bu saha tecrübesinin ardından da eyalette temsilci olma, senatörlük ve sonunda Amerikan başkanlığına doğru çok ilginç bir mesleki kariyer izlemiş. Şimdi ben bütün bunları düşündüğüm zaman bu tesadüf olamaz diyorum. Çok da zekice buluyorum aslında, yani bir politikacı için sosyal hizmetlere gelmek, sosyal hizmetlerin alanında mesleki bir yöntem olan toplumla çalışmaya dokunmak, gidip bir bölgede alt sosyoekonomik düzeydeki bir grupla uzunca bir süre toplum örgütleyicisi olarak, yani neredeyse bir gönüllü olarak, neredeyse hiç maaş almadan birkaç sene çalışmak belki de çok daha önemli bir bilgi ve beceri tecrübesini, çok daha büyük bir ödülü mümkün kıldı onun hayatında. İçinde yaşadığı Amerikan toplumunu bütün yüzlerini görerek keşfetti ve böylelikle kendi sosyal inşasını çok ustalıkla gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Barack Obama 2004-2012 yılları arasında 8 sene Amerikan başkanlığı yaptığında bütün dünya gibi ben de onun konuşmalarını defaten dinleme fırsatı buldum. Bir baktım ki, tabii bir sosyal hizmet akademisyeni kulağıyla dinliyorum kendisini. Bir baktım ki sürekli sosyal hizmet terimleri kullanıyor. Mesela diyor ki, ben söz hakkı olmayanların sesi olmak için geldim. Ben güçsüzlerin gücü olmak için geldim. Yani böyle tam da sosyal çalışmanın özünde var olan, hatta makro uygulamada da temelde varsayım olarak çok sıklıkla kullanılan o barış dilini, güçlendirme dilini, eşitlik dilini çok sık kullanan bir liderdi. Anladık ki yani Chicago'da o harcadığı yıllar hiç boşuna geçmemiş. Tabii Barack Obama Amerika'da bölünmüş bir topluma barış dili kullanarak birleştirici bir lider olarak doğmuştu. Bir yandan da aslında onun seçim kampanyasının anahtar sözcüğü de değişimdi. Yani makro uygulamanın anahtar kavramı olan değişim. Yes we can, evet yapabiliriz yaptığı şeydi. Change we believe, change we can, değiştirebiliriz, değiştirmeye inanıyoruz şeklinde sıklıkla bu kavramları da böyle bütün Amerikan toplumunun zihnine yerleştirmeye çalışıyordu. Gerçekten evet, toplumla çalışma bir toplumu çok iyi tanımayı gerektiriyor ve bu açıdan da toplum örgütlemesi, toplumla yakın ilişki kurma ve onu dönüştürme gücünü keşfetmeyi de başarmanızı sağlıyor. Harekete geçirme kavramını takip eden bir diğer yaygın kavram da capacity building denilen kapasite geliştirme kavramı. Bugün dikkat ederseniz toplum ölçekli ve daha doğrusu kurumsal ölçekli makro uygulamalarda sıklıkla kapasite geliştirme projelerine rastlıyoruz biz. Kurumların hizmet çerçevelerinin geliştirilmesi için çok kullanılıyor. Hizmet sunduğu kitleye sunulan hizmetin niteliğini artırmak için yapılan girişimleri de içeriyor. Yani sonuç olarak kişiler, gruplar ve toplum üyelerinin topluma katılımının önündeki engellerin hem azaltılması hem de insanların genel olarak belirli alanlardaki becerilerinin artırılması için kullanılan bir araç oluyor. Bir diğer kavram aslında toplumla çalışma. Yani bu kaydın konusu toplumla çalışma ama aslında şöyle demek lazım. Sosyal hizmet mesleği için toplumla çalışma hem bir yöntemdir hem bir bağımsız kuramsal gövdedir. Ama bir taraftan da mesela Amerikan sosyal hizmetinde bunun karşılığı makro uygulamadır. Yani toplumla çalışma uluslararası bir terim olarak bizde yer alır. Makro uygulama ise bunun Amerikan versiyonudur. Bu şekilde de bilmemizde yarar var. Yine bu çerçevede sıklıkla kullanıla gelen bir başka kavram da sosyal sermaye. Aslında kişilerin sahip olduğu potansiyel sosyal desteklere, nesnel sosyal desteklere atıfta bulunuluyor. Ama tabii yani liberal dünya görüşünün ve ideolojik etkilerin, ekonomi politiğin etkisiyle sanıyorum sosyal sermaye kavramı da yani bir toplumun sahip olduğu sosyal altyapının, kişilerin, grupların sahip olduğu etkileşim kapasitesinin de karşılığı olarak sosyal sermayeyi kullanıyoruz. Bir diğer kavram sosyal kalkınma kavramı. İlginç bir şey var. Dünyanın birçok az gelişmiş veyahut gelişmekte olan ülkesinde şöyle bir bakarsanız dikkatinizi çekecektir. Sosyal hizmet bölümlerinin adı sosyal çalışma, social work değil, aslında social development. Benim Afrika'dan bizim programımıza gelen bazı öğrencilerimin lisans diplomasında sosyal kalkınma bölümü yazıyor. Yani sosyal hizmet mesleği oralarda az gelişmişlik problemi olduğu için başlı başına bir sosyal kalkınma bölümü gibi yapılandırılmış. Bu da çok dikkat çekici bir konudur. Bu çerçevede ele alacağımız bir diğer kavram da sosyal dışlama, social exclusion. Biz bunun karşısında sosyal içerme çalışmalarını büyük oranda organize etmeye çalışıyoruz. Tabii sosyal dışlanma problemi her coğrafyada, bu coğrafyadaki sakinlerin de başına gelen bir durum olabiliyor ama genelde şimdi 21. yüzyılın insani krizlerinin gündeminde savaş ve onun uzantısı olan mülteciler ve göç problemi yer aldığı için aslında daha çok coğrafi hareketliliği yoğun olan insan gruplarının maruz kaldığı bir problem bu. Ve tabii ev sahibi ülkeye geldikleri zaman doğrudan dezavantajlı bir topluluk hüviyetine sahip oluyorlar. Bu gruplarında toplumun geneli tarafından toplumsal hizmetlerden yararlandırılmaları yönünde ve toplumsal uyumlaşmanın, entegrasyonun sağlanması yönündeki girişimler de bu çerçevede ele alınıyor. Entegrasyon deyince tabii çok netameli bir konuya gelmiş olduk. Türkiye'den Avrupa ülkelerine başta Almanya olmak üzere 1960'lı yıllarda başlayan ve 2000'lere kadar devam eden yurt dışı işçi göçünün çok önemli sosyal sonuçlarından bir tanesi o ülkelerde entegrasyon çabalarının yoğunlaşması ve bu çabaların hiç de istenmeyen sonuçlara yol açmasıydı. Mesela 2007 yılında ben Almanya'da bulunduğumda çok iyi hatırlıyorum. Angela Merkel şansölye olmadan hemen önce demişti ki bizim 40 yıllık entegrasyon çabamız koca bir fiyasko oldu. Biz Türkleri entegre edemedik. Çünkü Almanya tipik bir ulus devletti ve entegrasyondan anladığı şey kendi baskın kültürüne oradaki çifte vatandaşlık da almış olan nüfusun özellikle Türk nüfusunun büyük oranda uyum sağlaması ve bir kültürel dönüşüm geçirmesiydi. Tabii Türk toplumu da buna karşı bir direnç geliştirdi. Kendi değerlerine daha çok döndü, gettolaştı vesaire. Yani sonuç olarak toplum kalkınması, işin içerisine sosyal içerme, entegrasyon gibi konular da girdikten sonra aslında tam da bir toplumsal mühendisliğe dönüşebiliyor. Yani sanılanın aksine çok da özgürleştirici bir pedagojiye atıfta bulunuyormuşuz. İzlenim uyanması. Bu hassas bir konudur ve bu yöntemin son derece bilinçli ve toplumsal mutabakat sağlanarak kullanılması da gerekir. Aksi takdirde Almanya'nın başına geldiği gibi siz uyumlaşma, entegrasyon dedikçe karşınızdaki toplumda bunu asimilasyon olarak bir tehdit olarak algılayıp külleyen işler tersine dönebilir. Çabanız da boşuna çıkabilir. Son olarak ele almamız gereken kavram sosyal pedagoji. Aslında sosyal pedagoji buraya kadar konuştuğumuz toplum örgütlenmesi, sosyal kalkınma tartışmaları içerisinde kıta Avrupa'sındaki sosyal hizmetin daha çok terapötik, iyileştirici, geliştirici değil, eğitici ve dönüştürücü bir vasfa sahip olmasıyla ilgili. Ben de Almanya'da misafir hoca olarak defaten bulundum. Sosyal çalışma bölümleri Almanya'da ve diğer kıta Avrupası ülkelerinde sosyal pedagoji, sosyal pedagogik olarak tanımlanmıştır. Sosyal çalışma bir eğitim meselesi olarak görülür. Çünkü o ülkelerde insanları eğitirseniz, toplumsal bilinçlerini artırırsanız, yani pozitif eğitimsel süreçlere maruz bırakırsanız insanları, birçok sosyal problemin önlenebileceği veyahut hafifletilebileceği önermesi vardır. Evet, yani sosyal pedagoji de sosyal kalkınmanın makro ölçekli bir başka yüzü, ama nerede? Daha çok kıta Avrupa'sında. Mesela Türkiye'de sosyal pedagoji yok. Hatta pedagojinin kendisi de yok. Yani eğitim bilimleri var bizde ama pedagoji doğrudan kavramını kullanan hiçbir bölümümüz yok. Böyle olduğu için okul öncesi öğretmenler, çocuk gelişimciler, böyle değişik branştan, mesleklerden kişiler de o pedagog biziz deyip yönetmeliklerde adı geçen pedagogun kendisi olduklarını da ifade edebiliyorlar. Bu da aslında Türkiye'de daha çok Anglo-Amerikan tandanslı bir eğitim felsefesine sahip olduğumuzun işareti. Çünkü Amerika'da da gittiğiniz zaman, İngiltere'de de sosyal pedagoji diye bir şey yok. Yani varsa sosyal çalışma var. Özel eğitim, özel öğretim bölümleri var ama sosyal pedagoji diye bir şey yok. Makro uygulama veya toplumla çalışma yöntemi esasında insanların ekonomik statüsünün, toplumsal statüsünün yükselmesini amaç edinen bir uygulama. Toplumla çalışma yöntemini kullanıyorsunuz çünkü toplumsal kalkınmayı teşvik etmek istiyorsunuz. Sosyal hizmet mesleğinin küresel gündemlerine baktığınız zaman oldukça uzunca bir zamandır sosyal kalkınmayla meşgul olduğumuzu fark edeceksinizdir. Fakat şimdi tabii şöyle bir tahlil ediyorum güncel sosyal sorunları da. Aslında bu sosyal kalkınmacı zihniyet uzunca bir zamandır terk edilmiş gibi. Mesela hemen burnumuzun dibinde aslında dünyanın bütün ülkelerini küresel ölçekte etkileyen bir problem olarak Suriye Savaşı var. 2011 yılında başladı ve ben bu kaydı yaptığım 2020 yılında 9. yılı bitmiş durumda. Bu savaş ve bu savaşın etkileriyle ilgili toplumsal reflekslerin merkezinde insani yardım kavramı yer alıyor. Yani humanitarian aid konusu. Özellikle BM kuruluşları bu konuya, trajik insani krize, insani yardım perspektifiyle yaklaşıyor. Biz böylesi karmaşık bir problemi yalnızca temel ihtiyaçları karşılama, insanların asgari yaşam koşullarını korumalarını teşvik etme gibi bir açıdan ele alamayız. Bu sorunu çözme yönünde hiçbir girişimi içermediği anlamına gelir. Aslında biz birçok insani krizde olduğu gibi bu savaş krizinde de aynı zamanda toplumsal kalkınmacı bir perspektifi benimsemiş olsaydık eğer, bugün Suriye Savaşı bu kadar uzun sürmezdi. Yani insani yardıma karşın sosyal kalkınmacı dünya görüşü ve bakışı, insanların maruz kaldığı sosyal problemlerin, krizlerin bütünüyle ortadan kaldırılmasıyla ilgili daha geniş kapsamlı girişimleri de içeriyor ve içermek zorunda. Eğer biz sosyal kalkınmacı bir perspektiften bugün yoksunluğu, yoksulluğu, savaşı ve etkilerini ele alabilmeyi başarmış olsaydık, insanlık bir ilerleme kaydederdi. Fakat dramatik olarak liberal dünya görüşünün etkisiyle her şeyi hayırseverliğe, filantropiye, yardıma, yardımlaşmaya indirgediğimiz için kimse sorunların ne zaman ortadan kalkacağını hayal dahi etmiyor. Şu halde insani yardım kısa vadeli ve palyatif çözümleri içerirken, aslında sosyal kalkınma uzun vadede insanlığı daha derinden etkileyecek önemli değişimleri içeren aktif stratejiler bütünü olarak değerlendirilmelidir. Toplumla çalışmanın çok önemli araçlarından bir tanesi gönüllü organizasyonu. Toplumun toplumsal hizmetlere katkı ve katılımını teşvik etmek için yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi insanların gönüllü hareketlerini teşvik etmektir. Şimdi içinde bulunduğumuz sağlık krizi, COVID-19 krizine de toplumsal tabanda verilen tepkilerden bir tanesi gönüllü örgütlenmeleri oldu. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde özellikle yaşlı, engelli nüfusun sosyal izolasyon, zorunlu sosyal izolasyon ve karantina uygulamaları, sosyal mesafe uygulamaları yüzünden kamusal alanda hareket kapasiteleri bütünüyle ortadan kalktı. Ama temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda da güçlük yaşıyorlar. Evet, şimdi gönüllüler de sahada aslında kendi yakın iletişim ağlarındaki insanlara destek sağlayarak bu geniş ölçekli küresel sağlık sorununa yerel etkili örgütlü yanıtlar veriyorlar. Yine toplumla çalışma, toplum kalkınması dediğimiz zaman çok önemli bir mesele toplum bilinçlendirmedir. Aynı kriz örneğinden yürürsek COVID-19'a ilişkin toplumsal reflekslerimizin bir araya gelmesi, yani bu problemin son derece ciddi bir insani problem olduğu ve her birimizin tekil çabasının toplumun tümünün kaderini değiştireceği yönünde ortak bir tavır aldık ve hijyene, sosyal izolasyona müthiş bir önem verdik ve bu şimdi sağlık otoriteleri tarafından yeni normalimiz olarak tanımlanıyor. Şimdi bu geçiş dönemi tamamlandıktan sonra mutlaka bu dünyada daha bilinçli, daha duyarlı bir etkileşim örüntüsü de inşa etmeye çalışmalıyız. Çünkü hepimiz yaşadığımız bu güçlükten çok önemli dersler çıkardık. Gördüğümüz gibi toplumlar sürekli bir değişim halinde. Bu tip krizler de değişimlerin yönüne önemli etkide bulunuyor. Şu halde toplumla çalışmayı, toplum kalkınmasını son derece bilinçli bir biçimde kullanarak toplumsal değişmenin yönünü hep insanlığın yararına pozitif yönde desteklemek gerekiyor. Sosyal hizmet uygulamasında diğer yaklaşımlara göre görece göz ardı edildiğiyle de eleştirilen bu yaklaşımları kullandığımız zaman tabii daha çok toplumsal değişime odaklanıyor gibi gözüküyoruz ama bir yandan toplumsal düzene de odaklandığımız hakikati ortadadır. Yani şunu kastediyorum, eğer toplumsal değişimle talep ettiğiniz şey daha fazla insan hakkı, barış, sosyal adalet koşullarının iyileşmesi ise toplumla çalışma bundan ziyade daha çok toplumsal düzenin kabul edilmesi, entegrasyon pratiklerinin yaygınlaşması, toplumsal ilişkilerin daha sürdürülebilir olması yönündeki girişimlerle ilgili oluyor. Zaten böyle olmasaydı sosyal çalışmada radikal yaklaşımlar, eleştirel uygulama, güçlendirme teorileri gibi teoriler ortaya çıkmazdı. Onlara ihtiyaç olmazdı. Evet, bir bakıma toplumla çalışma, toplumsal sürdürülebilirliği pekiştirmek için vardır. Evet, başta hikayesini verdiğim emperyalist veya kapitalist olarak da yaftalanan ama bize göre harikulade bir aşk şarkısı olan Scorpion'ın Wind of Change şarkısıyla sizi baş başa bırakıyorum. Hepinize sağlıklı, keyifli ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.
And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like bright.